Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Âl-i İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 10 Mer 1401 Hicri Kameri 5 Rebiyul Evvel 1444 ve Miladi 2 Ekim 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi Rumlerinin ardından sırasıyla Münster Üniversitesi Danışma Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ ile İran'daki son huzursuzluklar üzerinden yapan röportajın ikinci bölümü, İran basından seçmeler, Vahabili gerçek mi bidat mı, İran kısaları, masalları ve İran dua harikaları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı reisi düşmanların İran'a yönelik komplosunun başarısız kaldığını söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami temelsiz bahanelerle İran'a zalimce yaptırımlar uygulanmışlardır dedi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran'ın iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaya kararlı olduğunu söyledi. Merkez Bankası, İran'ın döviz kaynaklarının serbest bırakılmakta olduğunu belirtti. Türkiye'de 2022-2023 İran Abluka sonbahar-kış operasyonları başlatıldı. Ve Netanyahu, Yair Lapid'in Seyit Hasan Nasrullah'a teslim olduğunu söyledi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, düşmanın ülkenin ilerlemesini engellemek için kurduğu komplo başarısız kaldı dedi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Batı medyasının İran'a karşı çıkardığı yaygarasına değinerek son zamanlarda hayatını kaybeden Mahsa Amini davasının takip edilmesine rağmen düşman medyası yaygara çıkararak algı operasyonu yürütmeye çalışıyor. Afganistan'da birçok kez Amerikan destekli terör örgütleri tarafından öldürüldü, ancak Amerika destekli terör örgütleri tarafından öldürüldü ancak insan hakları savunucularından tepki gelmedi. Böyle bir durumda Batılıların insan hakları ve kadın haklarını takip ettiğini iddia etmek kabul edilebilir mi dedi. Düşmanın ülkenin ilerlemesini engellemek için yeni bir komplo tasarladığını belirten reisi, İran İslam Cumhuriyeti ekonomik sorunları aşıp bölge ve dünyada daha aktif hale gelirken düşmanlar ülkeyi yalnızlaştırmak amacıyla harekete geçti, ancak yeni komplolara başarısız kaldı ifadesini kullandı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İslam İnkılabı'ndan beri düşmanlara nükleer alanda temelsiz ve boş suçlamalarla İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı zalimce yaptırımlar uyguladığını belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Kerman kentinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada Batı'nın İran politikasını eleştirdi. Güçlü ülkelerin, bağımsız ülkelerin yeni teknoloji alanında ilerleme kaydetmesine karşı çıktığını anlatan İslami, güçlü devletler İran'ın bilim ve ileri teknoloji alanında söz sahibi olmasına dayanamaz dedi. İslami düşmanların İran'ın güçlenmesini istemediğini belirterek, İran'ın ilerlemesini engellemek için İslam devrimi zaferinden bu yana birçok girişimde bulunan düşmanlar, özellikle nükleer alanda asılsız ve boş suçlamalarla ülkeye karşı acımasız yaptırımlar uygulamıştır ve bu yöntemi sürdürmekte ısrar ediyor diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaya kararlı olduğunu söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre, pazar günü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, New York'taki Birleşmiş Milletler, G20 Genel Kurulu'nun 77. oturumu kulisinde New York Times gazetesine verdiği demişti, Amerika'nın gerçekçi davranması ve bu aşamada karar verme cesareti göstermesi durumunda iyi ve kalıcı bir anlaşmaya varmanın mümkün olabileceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı anlaşmanın elde edilebileceğini belirterek şöyle dedi, Amerikalılar bir anlaşmaya varmak için gerekli iradeye sahip olduklarına dair defalarca mesajlar gönderdiler ve İran İslam Cumhuriyeti anlaşmanın bir an önce elde edilmesine yönelik birçok girişimde bulundu. Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğine değinen Emir Abdullahyan, ajansın kendi teknik görevlerini yerine getirmesi gerektiğini ancak daha çok siyasi tabular takındığını belirtti.
İran İstihbarat Bakanı Sistan ve Beluçistan Eyaleti İstihbarat Komutanı'nın şehadetinden dolayı taziyelerini ileterek terör gruplarının utanç verici eylemleri, kaos çıkarma ve masum insanların katledilmesinin sonuçlarını yakında göreceklerini vurguladı. Geçen cuma günü Zahiran kentinin Mekke Camii yakınında İslam Cumhuriyeti karşıtı bir grup anarşistin açtığı ateş sonucu Sistan Beluçistan ili Muhafızlar Ordusu Komutanı Seyit Hamid Rıza Haşimi 4 silah arkadaşıyla birlikte şehit edildi. İran İstihbarat Bakanı Hüccetül İslam Seyit İsmail Hatip yaptığı açıklamada söz konusu yüce şehidin İslam inkılabı ve kutsal nizamı savunma ve tekfirci terörizmle mücadeledeki muhteşem mücadelesinin İran'ın gayretli gençleri için ilham kaynağı olduğunu belirtti. Hatip açıklamasının devamında küresel istihbara bağlı terörist grupların kaos çıkarma ve masum insanları katliam etme gibi kendi utanç girişimlerinin sonucunu yakında göreceklerini sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Demiryolu Genel Başkanı Rusya'dan iki transit trenin İran'a girdiğini işaretti. Rusya'dan yüklenen 5 transit trenin daha İran'a doğru hareket etmekte olduğunu vurguladı. İran hükümetinin aktif taşımacılık diplomasisine dikkat çeken İran Demiryolu Genel Başkanı Seyed Miad Salihi, şimdiye kadar transit ve raylı sistem alanında işbirliği yapabilecek komşularla çeşitli oturumların düzenlendiğini, bunlardan birinin Rusya olduğunu kaydetti. Rusya'dan İran'a gelen ilk transit trenin Moskova'dan Saras'a kadar yaklaşık 3800 kilometre uzunluğunda yol kat ettiğine dikkat çeken Salihi, Rusya'dan yüklenen 5 transit trenin daha İran yolunda hareket etmekte olduğunu vurguladı.
İran Merkez Bankası sözcüsü, diplomasi organının yakın işbirliğiyle ülkenin bloke edilen döviz kaynaklarının serbest bırakılması için çalışmaların sürekli şekilde devam ettiğini belirtti. İran Merkez Bankası Sözcüsü Mustafa Kameri Vefa, bloke paraların serbest bırakılması için çalışmaların sürmekte olduğunu işaretle, bu bağlamda kayda değer ilerleme kaydedildiğini ifade etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı haber çevreleri, bugün İran'ın bloke edilen milyarlarca dolar parasının serbest bırakılacağını duyurdu. Aynı kaynak, İran'daki yabancı tutukluların serbest bırakılması ve İran'ın Güney Kore'de bloke edilen döviz kaynaklarının serbest bırakılmasının eş zamanlı olarak şiddet kazandığını bildirdi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkede COVID-19 vakaları vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 10 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 400 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.439'a, vaka sayısı 7.549.586'ya çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 144'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana dek iyileşen hasta sayısı 7.326.246'ya ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Suriye'nin Şam Opera Salonu'nda 5 İran yapımı film Arapça altyazı olarak sinema severlerle buluşacak. Suriye'nin Şam Opera Salonu'nda İran Film Günleri bugün itibariyle başladı. Suriye Kültür Bakanlığı ile İran Suriye Sinema Organizasyon İşbirliği ile gerçekleşen program salı gününe kadar devam edecek. Program kapsamında Suriyeli izleyiciler İran yapımı filmleri Arapça altyazılı olarak seyredecek bilecektir. Resim Havuzu, Henas, Akdeniz, Bir Küp Şeker ve Melekler Hep Birlikte İner gibi uzun metrajlı filmler süreli sinema severlerle buluşacaktır.
AFAD'dan naklen son dakika açıklamasına göre Muğla'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Köyceğiz olan deprem çevrelerde hissedildi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan geldi. Merkez üssü Köyceğiz'de saat 13.58'de meydana gelen sarsıntının derinliği 8 kilometre olarak belirlendi. Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı AFAD tarafından aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka Sonbahar Kış Operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı. Soylu, tamamlanan Eren Abluka İlkbahar Yaz Operasyonlarında 98 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka Sonbahar Kış Operasyonları başlatıldığını belirterek, Kaval Dağları da şahit olsun, 29 Ekim 2023'te bu ülke sınırları içerisinde bu kahramanlarımızın ortaya koymuş olduğu cesaret, bilgi, birikim, tecrübe ve hakikaten büyük bir muharebe gücü sağlayan bir anlayışla kırsalda tek bir terörist kalmayacak dedi. Bakan Soylu beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeral Arif Çetin ile Şırnak'ta Kaval Dağı Besteler Dereler bölgesinde Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üst Bölgesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 2022-2023 sonbahar kış dönemi Eren Abluka operasyonlarına başlıyoruz diyen Soylu, dün itibariyle jandarma, polis, özel harekat ve güvenlik korucularının yer aldığı 1600 personelden oluşan 125 timle ilk sonbahar kış operasyonunun başlatıldığını açıkladı.
Sakarya'da MİT Başkanlığı ile koordineli olarak IŞİD'e yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince MİT Başkanlığı ile koordineli olarak terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda çalışma başlatıldı. Suriye'de IŞİD adına faaliyet göstermekteyken illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Sakarya'ya geldikleri istihbaratı alınan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında bilgi bulunduğu belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, biri hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Amerika Temsilciler Meclisi'nin Türkiye F-16 satışını şarta bağlayan tasarı onaylamasından sonra Amerika Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Menendez benzer bir tasarının Senato'dan da geçmesi için harekete geçti. Hürriyet'in haberine göre Menendez, Pentagon'un 2023'ün savunma bütçesini içeren ve Amerika savunma harcamalarını belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası tasarısına eklenmesi amacıyla Senato'ya bir değişiklik önerisi sundu. Alınan haberlere göre öneride Türkiye'ye satılacak veya modernize edilecek F-16 savaş uçaklarının Yunanistan üzerindeki izinsiz uçuşlarda kullanılmayacakları şartı yer aldı. Temsilciler Meclisi de benzer bir tasarı onaylamıştı. Menendez önerisinin Senato'da ne zaman görüşüleceği belli değil. Değişiklik önerisi Atina'da Türkiye'ye F-16 verilmesini engelleme yolunda atılan ikinci adım olarak değerlendirildi. Amerika'da bir tasarı önce Kongre'nin iki kanadı oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından ayrı ayrı hazırlanıp onaylanıyor. Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin tasarıları tek bir tasarıya dönüştürülüyor ve başkanın onayına yollanıyor.
İşgal altındaki Filistin ile Lübnan arasında deniz sınırlarının belirlenmesine ilişkin öneri taslağının yakında imzalanacağının bildirilmesinin ardından Siyonist rejimin eski başbakanı, rejimin geçici başbakanı Yair Lapid'in Hizbullah Genel Sekreteri karşısında bu dosyada boyun eğdiğini belirtti. Lübnan yetkililer Karış doğalgaz sahasının bu ülkenin kara sularında yer aldığına inanıyor. Siyonist rejimin eski başbakanı Benjamin Netanyahu bugün Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tweette, bu rejimin geçici başbakanı Yair Lapid'in Lübnan ile deniz sınırlarından belirlenmesine ilişkin dosya hakkındaki sözlerine işareti, Lapid'in utanç verici bir biçimde Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın karşısında teslim olup, Knesset incelemeden doğalgazın dev kaynağını kendi eliyle Hizbullah'a sunduğunu kaydetti.
İslami Derneği Hareketi Hamas bu sabah Nablus'un doğusunda gerçekleştirilen Yahudi yerleşimcilerin araçlarına ateş açma eylemini kutladı. Mehr Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hamas sözcülerinden Hazım Kasım konuyla ilgili yaptığı açıklamada Filistin halkının her geçen gün daha da yükselen bir devrimle karşı karşıya olduğunu söyledi. Kasım, Batı Şeria'dan yükselen devrimin Filistin halkının işgal güçlerini ve Yahudi yerleşimcileri topraklarından kovma hedefine ulaşıncaya kadar dinmeyeceğini ifade etti. Nablus eyleminin Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Ay'a baskılarını yoğunlaştırdıkları bir döneme denk geldiğine dikkat çeken Kasım, eylemin işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınlara verilmiş doğal bir misilleme olduğunu belirtti.
Britanya'da Don't Pay United Kingdom ödeme yapma Birleşik Krallık kampanyasının ülke çapında düzenlediği protesto gösterilerinde yoğun katılım eşliğinde enerji faturaları yakıldı. Dün Londra ve diğer şehirlerde binlerce kişi hayat pahalılığına protesto yürüyüşleri ve gösterileri düzenledi. Geçinemiyoruz, insanları değil, karı dondur ve muhafazakar partililer ye, yazılı pankartlar taşıyan göstericilerden bazıları enerji faturalarını yaktı. Ödeme yapma Birleşik Krallık Don't Pay UK kampanyası 1 milyon İngiliz'in faturaları ödememeye ikna ederek hükümeti enerji faturalarını makul düzeye düşürmesi için baskı yapmak istediğini söyledi. Ekim'de hanelerin yıllık elektrik ve ısınmayı kapsayan enerji faturalarının taban fiyatının bir yıl öncesine kıyasla 3 kat artarak 3.500 sterline çıkması bekleniyordu. Liz Truss'ın Eylül'de Muhafazakar Parti liderlik yarışını kazanıp başbakanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk icraatı enerji faturalarının taban fiyatını 2 yıllığına 2.500 sterlinle sınırlamak oldu ama yine de bu bile faturalarda rekor artış anlamına geldi.
Libyalı yetkililer Sirte kentinde tespit edilen toplu mezardan 42 cesedin çıkarıldığını diyordu. Libya hükümetine bağlı kayıpları arama ve tespit kurumu konuya dair yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada Sirte Bölge Savcılığından alınan ihbar üzerine İbni Haldun Okulu bahçesinde 2 hafta boyunca bazı çalışmaların yapıldığı ve çalışmalar sonucunda toplu mezar bulunduğu belirtildi. Toplu mezardan 42 cesedin çıkarıldığı ve çıkarılan cesetlerin kentteki İbni Sina Hastanesi'ne sevk edildiği aktarıldı. Adli Tıp Kurumu'nun cesetlerden kemik örneği alacağı ve alınacak numunelerin laboratuvarlara sevk edilerek kayıp bildirimlerinde bulunan ailelere ait referans numuneleriyle eşleştirme yapılacağı kaydedildi. Terhune kenti, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarıldı. O tarihten bu yana tespit edilen toplu mezarlardan hemen her gün cesetler çıkarılıyor. Hafter'e bağlı Kaniyat Milis grubu kentteki toplu mezarların sorumlusu olarak biliniyor.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım talebiyle ilgili şu anda temel bir mesele değil değerlendirmesini yaptı. Borrell, İspanya Devlet Televizyonu'na verdiği demişti. Ukrayna'nın NATO'ya katılma talebi şu anda temel bir mesele değil. Örneğin, önemli olan şimdiye kadar olduğu gibi bu ülkeye askeri desteği ve Rusya'ya yaptırımların devam ettirmek dedi. Avrupa Birliği ki silah satın almak ve bunları savaş halindeki bir ülke teslim etmek için sahip olduğu fonları kullandı diyen Borrell, Amerika'nın katkısıyla Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olduğunu vurguladı.
ve Amerika'nın Florida eyaletini dün vuran yan kasırgasının ardından bölgede meydana gelen tahribat gün yüzüne çıktı. Yetkililer şu ana kadar en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken can kaybının artması bekleniyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Erdoğan'ın Türkiye halkına verdiği vaatlerle ilgili. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha halka ekonomik durumun iyileşeceğini, enflasyon gerileyeceğini, iş arayan gençlerin istihdam şansının artacağını ve daha iyi yaşayabileceklerini vaat etti. Erdoğan 30 Eylül Cuma günü Dolmabahçe ofisinde ekonomik dönüşüm ve yeni paradigmalar oturumunda yaptığı konuşmada Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin koronavirüs pandemisi ve savaş gibi küresel gelişmeler ile alakalı olduğunu ileri sürerek enflasyondan doğan hasarlar ve sıkıntıları ortadan kaldırmak için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti. Türk halkı hayal kırıklığını yaratan ekonomik haberler duymaya alışmışken, Erdoğan, salgınla başlayıp savaşla yayılan küresel ekonomik krizi derinerek doğru yolda olduğumuzu kanıtladık diye konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı ayrıca ülkede istihdam yaratılmasının tarihin en iyi seviyesinde olduğuna dikkat çekerek, enflasyonun insanların refahına verdiği zararı ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri alıyoruz diye konuştu. Erdoğan ve AK Parti yetkililerinin Türkiye halkına ülkenin mevcut ekonomik krizini reform etme ve sorunları çözme sözü vermesi bir ilk değil. Buna rağmen bugüne kadar Erdoğan'ın hükümetinde görev yapan yetkililerin verdiği sözler yerine getirilmemekle kalmamış, bu sözler hep ters sonuç vermiştir. Örneğin bu yılın Ağustos ayında Türkiye Cumhurbaşkanı halka bazı reformlar yaparak ülkenin ulusal para biriminin değerini güçlendireceğini, enflasyon oranını düşüreceğini ve iş arayan gençlerin istihdamını arttıracağını vaat etti. Ancak bu vaatler yerine getirmediği gibi Türkiye'nin ulusal para biriminin uluslararası para birimleri karşısında değeri önemli ölçüde düştü ve enflasyon eşi görmemiş bir şekilde arttı.
Bundan önce de Erdoğan'ın vaatleri yerine getirilmedi. Bu bağlamda geçen Perşembe Türkiye İşçi Sendika ve Birlikleri ülkedeki açlık ve yoksulluğun artışını duyurarak yıllık enflasyon oranının %130'u aştı. Ekonomik kriz ve hayat pahalılığının arttığını, Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusunun önemli bir bölümünü olumsuz etkilediğini belirtti. Aynı zamanda Türkiye'de yayınlanan en son resmi istatistiklere göre Türkiye'nin ulusal para biriminin lira değeri düşüş eğilimini sürdürmekte olup ve şu anda da yaklaşık her 13,5 lira 1 Amerikan dolara karşı satılmaktadır. Türkiye İşçi Sendikaları ayrıca ülkede açlık ve yoksulluğun arttığını da bildirdi. Aslında Türkiye'de mutlak yoksulluk ve açlık grafiği yükselmeye devam ediyor. Yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre son bir ayda yoksulluk sınırı 7.245 liraya, mutlak yoksulluk sınırı ise 4 kişilik bir aile için 23.600 liraya yükselmiştir. Bu arada Türkiye'de bu yılın Ağustos ayında yoksulluk sınırı 6.890 lira, mutlak yoksulluk sınırı ise 22.442 lira oldu. Bu durumda uzmanlar Türkiye'deki kaotik ekonomik durumun ve Ankara hükümetinin halkın sorunlarını çözememesinin Erdoğan ve AKP'nin popülaritesini de önemli ölçüde azalttığını ve imajını zedelediğini söylüyor. Türkiye'de bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimine sadece 7 ay kalırken iktidar partisi yetkilileri hala vaatlerde bulunarak Türk seçmeni Erdoğan'ı desteklemesine çalışıyor. Türkiye'de yapılan anketlere göre Erdoğan ve AKP'nin 2023 genel seçimlerinde zor günler yaşayacaktır. Erdoğan ve iktidardaki AKP yetkililerinin son 10 yılda ekonomik krizlerle sadece banka faiz oranlarını da düşürerek veya artırarak savaşa girdiği gerçeğine göz ardı etmemeliyiz. Türkiye'deki ekonomik krizin de asıl kaynağı ise Türkiye'nin iç ve dış arenalardaki yanlış politikaların benimsenmesi ve uygulanmasında aranmalı. Bu nedenle Ankaralı yetkililerin vaatleri yerine getirilmediği için mevcut süreçte gelecekte de yerine getirilmeyecek gibi görünüyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz 7 yaşındaki Raya'nın şehadetiyle ilgili. Yedi yaşındaki Filistinli Rayan Yasir Ali Süleyman, Siyonist rejim askerleri tarafından şehit edilen ilk çocuk olmadığı gibi sonuncusu da olmayacaktır. Rayan Yasir Ali Süleyman'ın şehadetiyle 2000 yılından beri şehit düşen Filistinli çocukların sayısı 2200'ü aştı. Ancak Rayan ve binlerce Filistinli çocuğun şehadeti arasındaki fark, onların daha çok hava ve füze saldırılarında şehit olmalarıdır. Siyonist rejim ise bu çocukların kazara öldürdüğünü iddia ediyordu. Ancak 7 yaşındaki Rayan, okul arkadaşlarıyla beraber Siyonist rejim katil askerleri tarafından takip edilirken, evde üstünü değiştirirken askerler tarafından kovalanmıştır. Bu sırada ise Rayan yükseklikten düşerek askerlere yakalanmış ve o sırada kalbi durarak şehit olmuştur. Rayan'ın annesine göre oğlu askerleri görme korkusuyla panik yapmış ve eve doğru kaçmış. Ama askerler eve baskın yapmış, Rayan da evin arka kapısından kaçmak istese de aniden bir askerin ona doğru silah doğrulttuğunu görerek kalbi durmuştur. Rayan'ın annesi ve diğer görgü tanıklarının ifadeleriyle artık bu konunun araştırılmasına gerek bile yok. Çünkü her şey kamuoyu gözleri önünde açıkça yaşanmıştır. Bu yüzden 7 yaşındaki Rayan'ın vahşice öldürülmesi, 2000 yılında öldürülen 12 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Eddoure'nin şehadeti birbirine benziyor. 2000 yılında 2. İntifada sırasında babasıyla birlikte Gazze'deki Selahaddin Caddesi'nde yürürken gaddar bir şekilde öldürülen Muhammed, babasıyla beraber beton bir bariyerin arkasına saklanarak kendilerini Siyonistlerin açtığı ateşten korumaya çalıştı. Babası her ne kadar oğlunu korumaya çalışsa da birkaç kurşunun Muhammed'in sırtına isabet etmesi sonucu şehit oldu.
Bu arada yaş farkı gözetmeksizin 7 yaşındaki Rayan'ın öldürmesi Şirin Ebu Akile'nin Cenin'de herkesin gözü önünde öldürmesine benziyor. Her ikisi de Batı Şeria'yı işgal operasyonu sırasında yaşanan sözde dalga kıran şehit düştüler. Aslında Siyonist rejimin hedeflerinden biri Filistinli öğrenciler ve çocuklar arasında korku ve panik yaratmak, yerleşim projelerini hızlandırmak ve yerleşimcilerin hızlı bir şekilde çalışmalarına devam edebilmesi için Filistinli aileleri evlerini terk etmeleri için baskı yapmaya zorlamaktır. Ancak 7 yaşındaki Rayan ile Şirin Ebu Akile ve Muhammed'in şehadetleri arasındaki önemli bir fark da Muhammed'in şehadeti ardından dünyada Siyonist rejime karşı bir protesto dalgasının başlamasıdır. Ama ne yazık ki 7 yaşındaki Rayan'ın ve ondan önce de onlarca çocuğun Gazze'de ve Batı Şeria'da şehit olduğu zaman hiçbir küresel protesto dalgasının başlamamasıdır. Siyonist rejim bu durumu gözeterek Batı Şeria'da işgal ve yerleşim yerlere inşa politikalarını da sürdürmeye devam ediyor. Bu rejime karşı dünyada bir protesto dalgasının başlamaması Filistinli çocukların acımasızca öldürülmesini yoğunlaştırmıştır. Ancak Muhammed Eddoure, Mescid-i Aksa intifadasının bir sembolü haline geldiği gibi 7 yaşındaki Rayan'ın vahşice öldürülmesi de Batı Şeria'nın her yerinde ve hatta İsrail çevrelerinin de itiraf ettiği gibi mevcut intifadanın bir sembolü haline de gelmiştir. Öte yandan Amerika ve Avrupa'nın da 7 yaşındaki Rayan'ın ölümüyle ilgili soruşturma açma talebi hem suçlu hem güçlü konumdan konuşmaktan başka bir şey değildir. Bu tür iddialar Siyonist taraf ve Siyonist katil rejimi askerlerine zaman kazandırmaktan başka bir şey değildir. Ayrıca Şirin Ebu Akile'nin de öldürülmesi gibi durumlarda soruşturma hiçbir yere de ulaşmadı ve Ebu Akile'nin Amerika vatandaşı da olmasına rağmen kendi vatandaşı olarak kanını talep etmek yerine Amerika yine Siyonist rejimi finanse etmeye devam ediyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben aklımda şunu lanet yok ya. Antikadan ne bakayım.
Bir an şey, terjistinle bir hoşum uçun yapayım.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, geçen 44 yılda İran'ın bilgili ve aziz halkı ne zaman sosyal davranışlarına, saltanat yanlıları ve münafıkların kargaşaları ve dini değerleri aşağılamaları ile birlikte olursa yollarını ardıklarını da kanıtladılar. Muhakkak bu sefer de kendi saflarını düşmanlardan armışlardır. Dünkü sohbetimizde son günlerde İran'da yaşanan huzursuzluklar ve kaos gündemiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerinin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Müster Üniversitesi Danışma Konseyi Sayın Burhanettin Dağ hocamızla tekrar bu konu üzerinde duracağız. Hocam tekrardan hoş geldiniz diyor ve dün de sizin ifade ettiğiniz gibi son yıllarda her zaman İran düşmanları ve bazı bölgesel rakipler arasında efendim İran'ın bölgesel gücüne karşı nasıl mücadele edebilecekleri ve mücadeleyi İran'ın içinden başlatmaları veya direniş eksenindeki bölgesel müttefikler arasından başlatmaları konuşmaları yapılıyor. Burada dikkat çeken bir başka husus var. O da Siyonist İsrail rejiminin bu gelişmelerden endişelenmesidir. Çünkü Rusya'nın Ukrayna savaşı ardından Suriye'deki varlığının azalması ve İran'ın orada güçlenmesi galiba Siyonist rejimini endişelendiriyor. Bu konuda da herhangi bir fikriniz var mı? Siyonist İsrail rejimi perde arkasında bu olaylar sırasında nasıl bir rol ifade ediyor sizce?
Bütün yani örgütlenmeden olsun, biz buradaki yani destek olsun, örgütlenme olsun, dayanışma olsun, bilgi akışı olsun, her aşamasında onlarla birlikte hareket ediyorlar. Bunda hiç kimsenin kuşkusu ve şüphesi olmasın. Avrupa'da da nasıl bir dayanışmanın bu gruplar arasında olduğunu ve ya Siyonistler arasında olduğunu herkes biliyor, herkes görüyor. Bu artık gizli, kapalı, saklı olan bir şey değildir. Hatta Avrupa'daki tüm yürüyüşlerde onların bayrakları da dalgalandırılıyor bu gruplar tarafından.
Evet, bir de bölgesel anlamda Rusya ve Türkiye'nin bu olaylara karşı nasıl bir davranışta ve tepkide bulunduğu da dikkat çekiciydi. Siz bu iki ülkenin haber yayınlarını takip ettiniz mi? İran'ın olaylarını nasıl yansıttığı konusunda herhangi bir görüşünüz var mı?
Çünkü Rusya'nın kanalları tabii ki burada tamamen sansür edilmiştir. Yani Rus televizyonlarını dinliyordu, İngilizce, Arapça yayınlarını burada şimdi dinleyemiyoruz. Çünkü bu da Batı'nın hakikaten serbest bilgi akışı konusunda ne kadar özgür olduğunu gösteriyor. Yani savaş başlar başlamaz hemen ilk yapılan iş Rusya'ya ait bütün haber kanalları, bilgi kanalları, televizyonlar sansürlendi. Geçen bir Alman basını makaleyi arşivlemişim, bir Alman gazetesinde, yani biraz basınımız özgür olmalı şeklinde bir makale. Yani biz bu basının yayının ne kadar özgür olduğunu görüyoruz. Yani yeri geldiğinde efendime söyleyeyim, yani yalan haberler, asparagaz haberler, sansürler efendime söyleyeyim. Çünkü kimin elinde? Almanya'daki basın iki kanaldan idare ediliyor. Herkes biliyor ki yani bu basının yönlendiren iki kol vardır. Yani bu basın halk basını değildir. Zenginlerin, şirketlerin, efendim lobilerin basınıdır. İstedikleri şekilde de efendim insanlara bilgi akışını keyfe mayaşa yani sürdürüyorlar. Biz bunu gördük. Türk basınına da Baktım maalesef ve maalesef söylemek gerekir ki yani Kudüs TV hariç bir iki kanal yani genel yani ana akım kanal yani olaylara ve şey yürüyüşlere, halkın gösterilerine, cuma namazından sonra gösterilere gerekli olan yer verilmedi. Ama siyasilerin açıklamaları yani ben normal dengeli bir açıklamada bulundular. Fazla bir hani sert mesajda veya yanlış mesajda filan görmedik.
Tahran Radyosu.
Şimdi son soru olarak Vardin Hocam, sizce uluslararası arenada İran İslam Cumhuriyeti örneğin mesela nükleer anlaşma gündemiyle ilgili kararlı ve sonuca varılan bir olumlu bir adım attığı yönde böyle bir istikrarlı bir imaj kendisinden sergiliyorsa bu olaylar periyodik olarak tekrar gündeme gelir mi sizce? Yani 2 yıldan 3 yıldan bir ifade ettiniz ya, yani böylesi önemli bir konulara bağlamak mümkün mü?
Ben yani düşman su uyur, düşman uyumaz. Bu olayların her 2 yıl, 3 yıl, 4 yılda bir tekrarlanacağı kanaatindeyim. Tabii ki İran'ın Suudi Arabistan'la irtibatları, ilişkileri hangi düzleme oturtulacak, Batı ile ilişkileri önemli bu olaylardan. Ha belki Batı ile ve Suudi Arabistan'la ve bölgedeki yani krallıklarla bir normalleşme süreci başlatırsa onlar da desteklerini çekerler. Bazen şeyi hatırlıyorum, 1946'da efendime söyleyeyim Komünist Sovyetler Birliği İran'dan gaz imtiyazını almak için iki tane sözde cumhuriyet kurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti, Mahabad Cumhuriyeti. Gaz konusunda bazı anlaşmalar sağlandıktan sonra o destekler çekildi. O cumhuriyetler de işte karton cumhuriyetler çöktü gitti. Şimdi burada tabii ki İran'ın Amerika ile Batı ile ve bu Orta Ukrayna gelişmeleri hangi seyir izleyecektir, enerji piyasası ne olacak? Bu konuda tabii İran'ın rolü önemli. İran'ın Batı ile diğer ülkelerle ilişkilerinin normalleşmesi durumunda tabii ki perde arkasında İran'da baskı uygular, bu gruplara, bu televizyonlara, bu şeyleri kesin. O oranda belki bir normalleşme olur. Periyot belki biraz daha uzayabilir ama ben her 4-5 yılda bir böyle bir olayın tezgahlanacağı kanaatindeyim.
Doğru. Efendim bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
Oldu, sağ olun, teşekkürler.
Çok sağ olun, hoşçakalın. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Müslüman Üniversitesi Danışma Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızla konuştuk. İran'da yaşanan huzursuzluklar konusuyla ilgili uzman konuğumuzun konuyla ilgili görüşlerinin ikinci ve son bölümünü bugünkü sohbetimizde sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğiniz hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınında seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınında seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risale gazetesinde Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen ateşkesini ihlal etmeyi sürdürmesi, Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken Kudüs gazetesinde Lübnan gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, tüm siyasi akımların mevcut aşamaya uygun olan Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi konusunda hemfikir olması gerektiğini söyledi. Şeyh Naim Kasım, sorun yaratmanın ve insanlara meydan okumanın faydasız olduğunu, çünkü bu insanların dünyada hiç kimseye boyun eğmediğini ve yabancı elçiliklerin onların verdiği emirlere boyun eğmeyeceklerini belirtti. Seçilmiş parlamentonun Lübnan halkının gerçek temsilcisi olduğunu belirten Kasım, taraflar arasında bir anlaşma olmalı ama Amerika kendi şartlarını dayatmak istiyor dedi. Hizbullah yetkilisi Lübnan halkının Amerika'dan hiçbir emir kabul etmeyeceğini kaydederek şöyle dedi. Direniş teslim olmayacak, onlar bizim imajımızı bozmak için tüm araçları kullandılar. Bizi gerici ve terörist olarak tanıtmak istediler. Bu propagandalar onlara yardımcı olmaz. Çünkü insanların menfaatine olan bir yola giriyoruz. Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Seyyid Haşim Safiyettin ise geçtiğimiz günlerde bu ülke halkından Amerika'nın Lübnan'daki siyasetlerinden uzak durmalarını istedi.
İttilaat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere saldırması, Amerika'nın İran'a karşı hasmane politikalarını sürdürmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde İran ve Çin arasındaki ilişkilere dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'la işbirliği yapan petrol ve petrokimya firmalarına uygulanan ambargoya tepki göstererek, İran'la ticarete her türlü ambargo uygulanmasına kesin dille karşı çıktığını ifade etti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning düzenlediği basın toplantısında konuya değinerek, Çin her zaman ve kesin olarak Amerika'nın tek taraflı ve yasa dışı ambargolarına karşıdır. Çin dahil uluslararası toplum İran'la normal işbirliğine uluslararası yasalar kapsamında devam edebilmelidir. Bu mantıklı ve yasal bir karar olarak hiçbir üçüncü tarafa zarar vermemektedir ve buna saygı duyulmalıdır, dedi. Ning, Amerika yaptırımları devam ettirmesiyle ilgili yanlışlarından vazgeçip nükleer anlaşmanın canlanması noktasına geri dönmelidir, diye ekledi. Amerika geçtiğimiz Perşembe günü Çinli firmaların da aralarında bulunduğu İran'la petrol ve petrokimya ticareti yapmakla suçlanan şirketlere yönelik ambargo uyguladığını bildirdi.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde İran ve Rusya'nın otomotiv sektöründeki işbirliğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Otomotiv Parçası Sanayi Derneği Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Dostzade, yaptırımlara rağmen İran ve Rusya'nın otomotiv sektöründeki işbirliğinin iyi seviyede olduğunu söyledi. Dostzade, 2022 Moskova Otomotiv Fuarı otomotiv ve otomotiv parçası sektöründe faaliyet gösteren İranlı İş insanları için iyi bir fırsattı, ancak henüz yolun başındayız, dedi. İran Otomotiv Parçası Sanayi Derneği'nde Rusya'da düzenlenen fuarda imzalanan anlaşmaların uygulanmasını takip etmek için komiteler oluşturulduğuna dikkat çeken Dostzade, yaptırımların devam etmesi ve şirketlerin iç kuralları, İranlı ve Rus firmalar arasında imzalanan anlaşmaların medyaya yansıtılması için engel oluşturursa, halihazırda İran ve Rusya'nın otomotiv sektöründeki işbirliğinin iyi seviyeye ulaştığını söyleyebiliriz, diye konuştu. İki ülke arasında ticari ve sanayi işbirliğini geliştirmek adına ruble ve riyal ile ticaretin yapılması yönünde adımlar attıklarını dile getiren Dostzade, ticarete gelişme kurumunda yaşanan iyi gelişmeler ve derneğimizin takip etmesiyle başta Ruslar olmak üzere yabancı ticari ve sanayi heyetleri ülkemizdeki otomotiv sanayi ve firmalarını yerinde incelemek için davet ettik. Öte yandan Kasım ayında Tahran Otomotiv ve Otomotiv Parçaları Fuarını düzenlemeyi hedefliyoruz diye ekledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemek için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahabilik gerçek mi, bid'at mı?
Hazreti Ali Aleyhisselam şu tavsiyede bulunmuştur. Gerçekleşmemiş işler için gerçekleşmiş olanlarla gerekçelendirin ve gerçekleşmiş olayları da okuyarak gerçekleşmemiş olayları tahmin edin. Çünkü dünya işleri birbirine benzer.
Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba, geleceği şekillendirmek için tarih okuyan ve ondan öğüt alanlar ve tüm tarih severlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, Vehhabilik Gerçek mi Bidat mi programının 5. bölümüyle tekrar karşınızdayız.
Tarihin öneminde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın oğlu İmam Hasan Aleyhisselam'a şöyle dediğini bilmek yeterli. Oğlum, ben eskilerin tüm ömrüne sahip olmamama rağmen onlardan biri gibi olmuşçasına, onların yaptıklarına göz attım. Olayları üzerinde düşündüm ve yaptıklarında seyahat ettim. Onların tarihlerinin deneyimlerinden öğrenmiş olduklarından onların en ilki ve en sonuyla yaşamış gibiyim. Hazreti Ali Aleyhisselam başka bir yerde şu tavsiyede bulunuyor. Gerçekleşmemiş işler için gerçekleşmiş olanla gerekçelendirin ve gerçekleşmiş olayları okuyarak gerçekleşmemiş olayları tahmin edin. Çünkü dünya işleri birbirine benzer. Bundan yola çıkarak biz de bu programda Vahabiliği daha iyi tanımak için bu fırkanın tarihsel köklerine daha fazla dikkat etmeyi amaçlıyoruz.
Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretinden 3 yıl sonra Beni Nezir, Beni Kureyze ve Beni Kaynuka Yahudileri Müslümanlarla yaptıkları barış antlaşmasını bozdular ve Allah'ın peygamberi ve yareni ile savaşmak için Mekkeli kafirlere katıldılar. Peygamber onların ihanetini fark etti. Sert bir savaşta onları yendi ve Medine'den kovdu. Antlaşmayı bozan Yahudiler Medine'den ayrılırken Medinelilerden bazıları onlara katıldı. Bunlar görünüşte kendilerini Müslüman olarak tanıtırlardı. Ama kalplerinde İslam'a karşı düşmanlık vardı ve Allah onların gizlediklerini daha iyi biliyordu.
Tanrı onların kalplerinde bulunan nifaktan peygamberimizi ve Müslümanları haberdar etti. Haşr suresinin 11. ayetinde Allah şöyle buyurmakta: "Şu münafıklık edenleri görüyor musun? Ehli kitaptan inkarcı yandaşlarına şayet siz çıkarılacak olursanız bilin ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda aleyhinizde kimseyi asla itaat etmeyiz. Eğer size savaş açılırsa muhakkak yardımınıza koşarız" diyorlar. Allah bu ayette münafıkları ve Yahudileri birbirinin kardeşi olarak tanıtıyor. Bir başka ayette ise Müslümanları birbirinin kardeşi olarak gördüğü gibi. Müslümanların kardeşliği kesinlikle ırkta ve ülkede değil, inançlarında ve imanlarındadır. Dolayısıyla münafıkların ve Yahudilerin kardeşliği de onların düşünce ve inançlarındadır.
Bazı Yahudiler Medine'de yakın ve duygudaş dostları olduğunu görünce münafık kardeşleri gibi İslam'ı ilan etmeye ve gerçekten İslam'a karşı bir istekleri yokken Müslümanlar arasında kalmaya ve kendi sapkın düşüncelerini yaymaya karar verdiler. Yahudilerin ve münafıkların İslam toplumundaki ortak faaliyeti yavaş yavaş bazı cahil Müslümanların batıl ve özgün olmayan inançlara yönelmesine neden oldu. Böyle kişiler Kur'an'ın ve dinin sadece görünüşüne aşinaydılar ve bilgilerinin iç yüzeyini ve gerçeğini anlama gücüne sahip değillerdi. Onlar Kur'an ayetleriyle karşılaştıklarında sapkınlığa uğradılar ve kibirleri onları hatalarını itiraf etmekten ve gerçeği anlamaya çalışmaktan alıkoydu.
Tahran Radyosu.
Havariç veya Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Marek'in dediği kimseler yanlış düşünceleri ve Yahudilerin sapkın inançlarından da farklı olmayan kişilerdendi. Havaric'in kutsallık tasramaları ve düşünsel durgunlukları Kur'an'ı anlamındaki görünüşçülük ve yüzeyselcilikleri dışında onların Yahudilere benzerliklerinden biri diğer Müslümanları kafir olarak görmek ve Müslümanların kanını dökmeyi helal saymakta. En kötüsü Havariş, Kur'an ayetlerini yüzeysel ve yanlış olarak yorumlayarak bu şiddet davranışlarını haklı gösterirlerdi ve bu daha önce bazı Yahudilerin yaptığının aynısıydı. Allah Kur'an'ın birçok ayetinde Yahudilerin Allah'ın kitabına ve sözüne ihanet ettikleri konusunda haber vermektedir. Bakara suresinin 79. ayetinde şöyle okuyoruz: "Elleriyle kitap yazıp sonra bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun." Allah, Ali İmran suresinin 78. ayetinde Allah'ın kitabını tilavet ederken kelimeleri yerinden çarpıtan ve okuduklarını vallaha isnat eden Yahudilerden açıkça söz ediyor.
Havariciden sonra düşünceleri Yahudi düşünce ve inançlarına en çok benzeyen kişi İbn Teymiye idi. Yahudiler gibi o da Tanrı'nın fizikselliğine inanırdı. Ve nasıl ki ben minberin basamaklarından iniyorsam, Tanrı da her gece dünyanın semasına iner derdi. Tekfir düşüncesi de İbn Teymiye'nin inançlarında mevcuttu. Ve o da Havariç gibi bu düşünceyi Kur'an ayetlerini yanlış anlamasına dayanarak haklı gösterirdi. Yüzyıllar sonra Vehhabi fırkasının kurucusu Muhammed bin Abdülvehhab bu inançların mirasçısı oldu.
İslam'ın başlangıcında Havariç henüz ortaya çıktıklarında Hazreti Ali Aleyhisselam onlar hakkında şöyle buyurdu: "Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bunlar yok olduklarında bir grup daha ortaya çıkacaktır. Ta ki silahlı hırsızlar ve yağmacı haydutlar olacaklar." Bugün dünyamızda bu sözün gerçekleştiğini açıkça görüyoruz. Aynı kuru ve asılsız düşünceler, aynı yüzeyselcilik ve görünüşçülük, aynı şiddet ve diğer Müslümanları tekfir etme, Vahabilik fırkasının yandaşlarının düşünce ve davranışlarında açıkça görülebilmekte.
Thank you.
Yahudiler gibi Vehhabiler de Tanrı'nın fizikselliğine inanırlar ve onu iki el, iki göz ve yüz sahibi olarak görürler. Yahudilerin kutsal kitabında da Tanrı insan gibi iki bacağı olan, insanlar gibi yürüyen, gökten yeryüzüne inen, ikameti ve yaşamı için bir yer belirleyen insan benzeri bir varlık olarak tasvir edilmiştir. Yahudilerin Tanrısı her şeyi bilen değildir ve birçok şeyden habersizdir ve bazen yaptığından da pişmanlık duyar. Peygamberi Yakup aleyhisselam ile güreşir ve daha da tuhafı kaybeder.
Yahudi hahamlar yıllar boyunca Tevrat hakkında birçok keyfi açıklama ve yorum yazdılar ve sonunda tüm bu yorumları Talmud adlı bir kitapta topladılar. Bu kitap bugün Yahudiler arasında çok kutsaldır. Talmud'da yazılanlara göre Yahudilerin ruhları diğer insanların ruhlarından üstündür. Çünkü Yahudilerin ruhları Allah'ın bir parçasıdır. Bir çocuğun babasının bir parçası olduğu gibi. Onlara göre Yahudi olmayan ruhlar hayvan ruhları gibidir. Yani nasıl insanlar hayvanlardan üstünse Yahudiler de diğer insanlardan üstündür. Talmud'daki yorumlara göre Yahudi olmayanlar Yahudilere hizmet etmek için yaratılmış iki ayaklı hayvanlardır. Dolayısıyla onların malları ve canları Yahudilere helaldir. Talmud'un yazarları eninde sonunda dünyanın ve içindeki her şeyin Yahudilere ait olması gerektiğine, bu nedenle Yahudi olmayanların salih ve hayırsever olsalar bile öldürülmesi gerektiğine inanırlar.
Buna dayanarak Yahudiler kendi kanlarından başkasının kanını mübah sayarlar. Belki de tekfir düşüncesinin Yahudi kökü budur. Tekfir, Vehhabiler gibi düşünmeyen Müslümanların kanını dökmeyi helal görmek demektir. Bu iki düşünce arasındaki tek fark, Yahudilerin başkalarından üstünlüklerinin nedeni olarak ırkı görmeleri ve Vehhabilerin inançlarını başkalarını inkar etmek ve kafir olarak adlandırma nedeni yapmalarıdır.
Belki de Kur'an'ı okuyup doğru bir şekilde anlayarak Allah'ın Yahudiler ve onların benzer düşüncedeki kardeşleri hakkında verdiği öğütleri daha iyi tanıyabilir ve onları uygulayarak gelecekten cinayeti, yağmayı, şiddeti, nifakı ve ikiyüzlülüğü, kendini beğenmişliği, başkalarını inkar etmeyi ve tekfir düşüncesini silebiliriz. Çünkü Hz. Ali Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi dünya işleri birbirine benzer.
Değerli dinleyiciler, Vehhabilik Gerçek mi Bidat mi adlı programın 5. bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz.
Bir sonraki programda görüşmemiz dileğiyle.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde atasöz anlamına gelen masalların kapsam alanının genişliğini ve genel manada beyan edildiğini anlatmıştık. Masalların bir başka özelliği ünleri ve halk arasında yaygın olmasıdır. Masalın ününden maksat halk arasında aynı ifade ve sözcüklerle kullanılması ve hiçbir sözcüğün değiştirilmemesidir. Uzmanlar bir cümlenin veya bir şiirin masal olabilmesi için halk tarafından yaygın şekilde kullanılması gerektiğini ve bu masallara itibar kazandıranların da yine halk olduğunu belirtiyor. Gerçekte bir cümle veya bir şiiri dillere düşüren yine halkın ta kendisidir. Bir başka ifadeyle herhangi bir mesaj içeren bir cümle ancak halk tarafından sürekli tekrarlanarak kullanıldığı zaman masal haline döner.
Masalların bir başka özelliği de ibret verici olmalarıdır. Masalların bu özelliği yüzünden halk onları bir işi yapmak veya yapmamak için bir delil veya gerekçe olarak kullanmalarına vesile olur. Bu yüzden uzmanlar masalları toplum ahlakını dengeleyen unsurlar olarak değerlendiriyor. Aslında masallar tatlı ve nasihat içeren bir dille insanları gayet sade ve sevimli bir ifadeyle iyi amellere davet eder. İnsanlar masalları duymaktan zevk alır ve hiç kimse masalları dinlemekten rahatsız olmaz ve yorulmaz. Fars dilinde masalların bolluğu bu edebiyatın ve ahlak ilkelerinin İran toplumunda yaygınlaşmasının işaretidir. İran milleti eski çağlardan beri hikmeti bilen bir millet olarak ün yapmıştır. Nitekim Fars dili ve edebiyatında talim ve terbiye, ahlak ve irfan içerikli eserlerin bolluğu da bu iddiayı ispat eder.
Şimdi masalların özellikleriyle sohbetimizi noktalıyor ve her hafta olduğu gibi bugünkü ibret verici masalımıza geçiyoruz. Bugünkü masalımız şöyle: Hırsızın ortağı, kafilenin dostu.
Eski zamanlarda bezirganlar mallarını atla, deveyle bir kentten başka bir kente götürür, orada satar ve kazanç elde ederlerdi. Ama ne var ki yollar güvenli değildi. Kervanların geçtiği yollarda eşkıyalar ticari kervanların önünde pusu kurarlardı. Gece vakti olunca eşkıyalar gece karanlığından yararlanarak ticari kervanlara ve kafilelere baskın yapar, mallarını çalarlardı. İşte bu yüzden bezirganlar eşkıyaların saldırı ihtimalini azaltmak için birlikte seyahat ederlerdi.
Günlerden bir gün bir kentten bir kervan başka bir kente gitmek üzere yola çıktı. Kervanda bazı bezirganlar da yer alıyordu. Bezirganlardan her biri gidecekleri kente satmak üzere mallarını götürüyordu. Bezirganların kafilesi bir iki gün yol aldıktan sonra eşkıyaların en çok pusu kurduğu noktaya geldi. Bezirganlar bu noktadan sonra sürekli tedirgindi. Gece vakti bu tedirginlik daha da arttı. Çünkü eşkıyaların saldırı ihtimali artmıştı. Kervan başı yolculara yolun tehlikeli noktasına varmadan önce bir yerde dinlenmelerini, ertesi gün hava aydınlanınca yola devam etmelerini önerdi. Çünkü gündüz vakti eşkıyaların saldırı ihtimali azalıyordu.
Kafilede yer alan bezirganlar mallarını atların ve develerin üzerinden indirdi ve dinlenmek ve yemek yemek için harekete geçtiler. Kervan başı bezirganlara şöyle dedi: Değerli mallarınızı ve eşyalarınızı dinleneceğiniz yerden biraz ötede taşların arasında saklayın ki eğer eşkıyalar saldırırsa onları bulamasın. Kervanbaşının bu önerisi bezirganlar tarafından benimsendi ve herkes değerli eşyalarını bir köşede saklamaya başladı. Ancak bezirganların arasında biri vardı ki onca malı ve değerli eşyasına karşın asla eşkıyaların saldırısından kaygı duymuyordu. Bu adam başka bezirganlara eşyalarını uygun yerlerde saklamalarına yardımcı oldu. Daha sonra kendi mallarını pek de uzak olmayan bir noktada sakladı.
Tahran Radyosu.
Kafiledeki bezirganlar mallarını sakladıktan sonra yemeğe oturdular, ardından kaygı içinde yatmaya çalıştılar. Başkalarına yardım eden bezirgan arkadaşlarına şöyle dedi: "Böyle olmaz, iyisi eşkıyaların saldırısına karşı nöbet tutalım." Öteki bezirganlar da bu öneriyi olumlu karşıladı. Bunun üzerine bezirgan arkadaşlarına şöyle dedi: "O zaman hepiniz yatın, uyuyun, ilk nöbeti ben tutarım. 2 saat sonra sizlerden birini uyandırırım." Kaygılı ve yorgun bezirganlar bu öneriyi de olumlu karşıladılar ve arkadaşları bu denli fedakar biri olduğu için çok sevindiler ve her biri bir köşeye çekilerek yattılar, uyudular.
Uyanık bezirgan ötekilerin uyumasını bekledikten sonra yavaş yavaş ve sessizce arkadaşlarından uzaklaştı ve caddenin tehlikeli noktasına doğru gitti. Karanlıkta bir gölgeyi gören uyanık bezirgan yüksek sesle şöyle dedi: "Bakın, eğer siz hırsız ve eşkıya iseniz sözümü dinleyin. Ben yalnızım, yanımda silahım da yok. Beni reisinize götürün, onunla önemli bir sırrı paylaşacağım." Eşkıyalar adamı yakaladılar ve reislerinin yanına götürdüler. Uyanık bezirgan eşkıyaların reisini görünce şöyle dedi: "Ben biraz ötede konuşlanan kervanın bir yolcusuyum. Eğer bana ve malıma dokunmayacağınıza dair söz verirseniz ve kafileye saldırdıktan sonra çaldığınız malın bir bölümünü bana verirseniz size bezirganların mallarının sakladığı yerleri gösteririm."
Eşkıyaların reisi uyanık bezirgana söz verdi. Bunun üzerine bezirgan diğer bezirganların mallarını nereleri sakladıklarını anlattı. Daha sonra da hızla kafileye geri döndü ve arkadaşlarından birini uyandırdı ve şöyle dedi: "Ben 2 saat nöbet tuttum. Çok yoruldum. Uykum da geliyor. Şimdi sen 2 saat nöbet tut. Yorulunca başkasını uyandır." Uyanık bezirgan bu sözlerin ardından uzandı ve uyuyormuş gibi yaptı. Öteki bezirganın nöbet tutması üzerinden henüz yarım saat geçmişken eşkıyalar kafileye saldırdı. Nöbet tutan bezirgan diğerlerini uyandırdı ve saldırıya uğradıklarını söyledi. Eşkıyalar doğruca uyanık bezirganın anlattığı yerlere gittiler ve bezirganların sakladığı bütün değerli eşyaları ve malları toplayarak götürdüler. Fakat hiçbiri uyanık bezirganın mallarını sakladığı noktaya dokunmadı.
Saldırıya uğrayan ve yağmalanan bezirganlar sabaha kadar mallarını kaybettikleri için üzülüp ağladılar. Sabah güneş doğduktan sonra kervan hareket için hazırlandı. Ancak birkaç yolcu artık yoksullaştıklarını ve satacak bir şeyleri kalmadığını görünce de bu yüzden geri dönmek istediklerini söylediler. Bazıları da bir sonraki kente ulaşarak arkadaşlarından borç almaya karar verdiler. Ancak herkes bizim uyanık bezirganın mallarının çalınmamasına şaşırmıştı. Bezirganlardan biri şöyle diyordu: O çok fedakar bir insan. Hepimize mallarımızı saklamamıza yardım etti. Bu yüzden ve pak kalbi ona yardımcı oldu ve malları çalınmadı. Bir başkası ise şöyle diyordu. O çok iyi bir adam. Gönüllü olarak ilk nöbet tutan oydu. İyiliğinin mükafatını aldı. Yine bir başkası, uyanık bezirganın mallarını gözden ırak bir yerde saklamadığı için eşkıyaların gözü onun malına düşmediğini, çünkü eşkıyalar gizli saklı yerlerde malları aradığını söyledi.
Uyanık bezirgan kafiledeki tüm arkadaşlarına teşekkür etti ve şöyle dedi. Ben sizin üzüntünüzü görmeye katlanamam. Bu yüzden kafileden ayrılarak yalnız yolculuk etmeye karar verdim. Bu sözlerin ardından uyanık bezirgan mallarını birkaç atla ve devenin üzerine yükledi ve yola koyuldu. Yolda giderken eşkıyalarla sözleştiği yere geldi ve anlaştığı üzere çalınan mallardan payını aldı. 2-3 gün sonra eşkıyaların saldırısına uğrayan kervan kente vardı. Bezirganlar borç almak üzere arkadaşlarını bulmak için çarşıya çıktılar. Çarşıda uyanık bezirganı gördüler. Uyanık bezirgan mallarını satıyordu. Ancak bezirganlardan biri uyanık bezirganı sattığı malların arasında kendilerinin çalınan mallardan olduğunu da fark ettiler ve hemen diğer arkadaşlarına durumu anlattılar. Bezirganlar birlikte kadıya gitti ve uyanık bezirganı şikayet ettiler. Kadı uyanık bezirganın tutuklanmasını ve yanına getirilmesini istedi. Kadı uyanık bezirganı görür görmez şöyle dedi. Demek hırsızın ortağı, kafilenin dostu sensin. Şimdi başına öyle bir bela getirsinler ki havada uçan kuşlar bile haline ağlasın.
O günden sonra kendi malını korumak için her türlü işe kalkışan, hatta düşman için casusluk eden münafıklar için hırsızın ortağı, kafilenin dostu tabiri kullanılmıştır.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.elif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve elde edilmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri İran'ın akıllara durgunluk veren Heyran Geçidi ile tanıştıracağız.
Gilan eyaleti birçok güzel ve şaşırtıcı doğal cazibe merkezine sahip olan İran'ın en yeşil ve en güzel kuzey eyaletlerinden biridir. Her yıl büyük bir turist kitlesini ağırlayan İran'ı bu bölgenin en güzel ve doğanın adeta nefes kesen manzaralarını sunan bölgesi ise eyaletin stratejik önemi de sahip olan en işlek yollarından biri olan Heyran Geçididir.
Kuzey İran'ın en batı noktasında ve kuzeyin yeşil doğasının Alborz'un güney yamaçları ve İran'ın batı bölgeleriyle buluştuğu İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınır bölgelerinde ilginç manzaralar var. Bu noktada iki iklimin buluşması sonucunda iklim sürekli değişiyor ve özel bitki örtüsüne ve ormanlara sahip bölgeler oluşuyor. Bu olayın en nadide örneklerinden biri ise Heyran Geçididir.
Heyran Geçidi, Astara ve Erdebil şehirlerini birbirine bağlayan yolu arasında yer almakta. Bu geçidin bir tarafı ormanlarla çevrilidir ve diğer tarafı nispeten derin bir vadiye bakmaktadır. Aras Nehri de vadinin dibinden İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sınır hattında akmaktadır.
Heyran kelimenin tam anlamıyla bulutlar ve sisle çevrili alan anlamına gelir ve kökeni Taleşi dilinden gelir. Adı gibi Heyran Geçidi de yılın çoğu mevsimi bulutlar ve sislerle kaplıdır. Bu bölgeyi gezdiğinizde Heyran Geçidi için neden bu ismin seçildiğini anlayacaksınız. Çünkü doğasının aşırı güzelliği görenleri adeta hayran bırakıyor.
Heyran Geçidi güzergahını İran'ın en çekici güzergahlardan biri olarak kabul etmek gerekir. Ülkenin kuzeyindeki Hirkaniya ormanları ve yeşillikleri arasından geçen dolambaçlı bir yol alarak her izleyicinin gözünü kamaştırıyor. Ormanların ve merallarının yarısı İran'a, diğer yarısı ise Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında bulunuyor.
Çiçekler ve orman bitkileriyle kaplı vadiler ve etekler ve bal kovanlarının güzel manzarasına sahip otlaklar ve otlayan inekler, yoldan geçenlerin gözüne ilk gelen ve onu büyüleyen manzaradır. Heyran Geçidi yolu boyunca bu bölgenin yerel halkı tarım ürünleri ve bal gibi yerel ürünler satıyorlar.
Heyran Geçidi'nin coğrafi konumu, orada yaşayan insanların çoğunun geçimini tarım ve hayvancılık olmasını sağlamıştır. Tabii ki son derece çekici bir manzaraya sahip olması ve turizm alanlarının genişlemesi bu bölgede turizm endüstrisinin canlanmasına da sebep olmuştur. Heyran Geçidi'nde başlatılan teleferik bu bölgedeki en başarılı turizm projelerinden biri olarak tanımlanabilir.
Teleferiğe bindiğinizde önünüzde 1500 metrelik inanılmaz çekici bir rota var ve tabii ki deniz seviyesinden 1720 metre yüksektesiniz. Bu rota üzerinde göreceğiniz en ilginç yerlerden biri de Sasani dönemine ait olan ve şimdi Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Şindan Kalesi veya başka adıyla Gurbabek Kalesi'dir.
Heyran Geçidi yazın ılıman, kışın soğuk ve dağlık bir iklime sahiptir. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde bölgenin serin ve hoş bir hava olması nedeniyle buradaki gezi keyfini daha da artırıyor. Fakat sonbaharın güzelliği farklı renklere bürünmüş orman manzarası ile çok daha farklı ve nefes kesicidir.
Tahran Radyosu.
İlkbahar ve yaz aylarında Heyran Geçidi'ndeki gezinin cazip olması kadar kışın da bu geçidin manzarası bir o kadar görmeye değerdir. Ağaçların dağlık bir bölgede beyazlara bürünmesi kesinlikle insan ruhuna huzuru armağan edecektir. Unutmayalım ki Heyran Geçidi ilk kış karı ile beyazlarla kaplanır ve bu da tehlikeli olabilir. Bu yüzden kış mevsiminde seyahat etmek için kışlık teçhizatlarla bu geçide girilmeli ve bu şekilde orman ağaçlarındaki kar yığınlarını görmenin keyfini çıkarmalısınız.
Tabii ki Heyran Geçidi'nde her şey güzel iklim ile sınırlı değildir. Bu bölgede geziniz sırasında ziyaret edebileceğiniz ve seyahatinizin keyfini katlayabileceğiniz birçok turistik yer bulunmaktadır. Bu bölgenin diğer turistik yerlerinden biri de Fendekli Ormanı olarak adlandırılan ovadır. Rengarenk çiçekler, güzel ağaçlar, fındık ağaçları, yabani elma, can eriği, muşmula, ayva ahududu ve çilek ve orada yaşayan vahşi hayvanlarla dolu bir ova.
İlkbahar aylarında adeta cenneti andıran bir ovayı tanımak isterseniz gelecek sohbetimizi kaçırmayın.
Muhterem dinleyiciler, bugün de sizlere İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da parsley.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran.